Hazreti Ebubekir radıyallahu an 573 yılında Mekke'de doğdu. Gerçek ismi Abdullah. Nesebi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6. batındaki dedesi Mürre bin Ka'b ile birleşiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yaş küçük. İslam'la müşerref olmadan önceki 38 yıllık hayatında dahi içki kullanmayan, putlara kesinlikle bir kez olsun bile tapmayan, daima nezih ve örnek bir şahsiyetten bahsetmeye çalışacağız. Düşünün, İslam'ın emirleri gelmeden önce dahi zinası, puta tapması, içkisi olmayan, nezih, güler yüzlü, sözünün eri olan bir şahsiyetmiş. Düşünün, İslamiyet geldikten sonra neler oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde hemen iman etti. Bu mevzuyla ilgili hepimizin ibretle ve duygulanarak dinleyeceğimiz örnekler var. İlerleyen dakikalarda sizlere takdim etmeye çalışacağım. Fikirlerinde oldukça isabetli ve tecrübesinin genişliği, nefsine hakimiyeti, hayırsever yanı ve samimiyetiyle o zamanın insanları tarafından çok sevilen, sayılan bir insandı. İnsanlar onunla kolayca irtibat kurarlar ve anlaşırlardı. Cahiliye döneminde bile mütevazi bir hali vardı. Cömert, Ali Cenab'tı. Hayatında büyük bir dengenin olduğunu anlıyoruz okuduğumuz eserlerde. Tevazu ve mahviyet sergilermiş ama asla, dengesi buradan kaynaklanıyor, zillet ve acziyet gösterdiğine kimse şahit olmamış. Evet, tevazu dendiği zaman aklımıza şöyle başı önde, çok çabuk sinirlenmeyen, hava atmayan insanlar hepimizin olması gerekenler, evet. Ama bunu yanlış anladığımızda, hakkını bile savunmayan, zulme ses çıkarmayan, hakkı yense de aramaktan aciz bir insan modeli yoktu Ebubekir radıyallahu anh'da. Yumuşak huyluydu fakat gerektiğinde sert ve cesur olmasını bilirdi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Allahu Teala'nın ve onun sevgili Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili dostu. Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen bir tabir var değerli dinleyenlerim. İkinin ikincisi buyruluyor. Neden acaba böyle? Zannediyorum bugünkü programı bitirdiğinizde dinlemeyi daha iyi anlayacağız. Neden ikinin ikincisi olduğunu. Canıyla ki en zorudur. Malıyla, bu da zordur ve ailesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en zor zamanlarında etrafında adeta pervane olmuş, hayatını, bütün varlığını İslam için harcayan, vakfeden bir insan. Hazreti Ebubekir radıyallahu an dini idrak etme hususunda firasetli, sır ve hikmetlere bağlanmada yüksek anlayış sahibi, ne zaman, nerede, nasıl konuşacağını gayet iyi bilen bir zattı. Ayet-i kerimeleri ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini ilk olarak o anlardı. Çünkü ömrü boyunca Efendimiz'den hiç ayrılmadı. Bedenen ayrı kaldığı zamanlar oldu. O zamanlarda bile kalben onunla beraber olarak daimi bir rabıta halinde bulunurdu. Bu güzel insanı radıyallahu an ashab-ı kiram değerini çok iyi biliyordu. Şöyle düşünürlerdi, onu kızdırırsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanır. Kendisi gazaplanınca da Allahu Teala gazap eder ve biz helak oluruz diye çok dikkat ederlerdi kendisine davranışlarında. Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte kendisiyle alakalı şöyle buyruluyor. Ey Ebu Bekir! Ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kâfi değil midir? Şimdi geçelim, kendisine neden Sıddık deniliyor? Fahri Kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam, bildiğiniz gibi İsra ve Miraç mucizesini Allahu Teala'nın izniyle gerçekleşti ve bizlere anlatmıştı Miracı. Kureyş müşriklerine bu haber vereceği zaman bu mevzuyu şöyle buyurdular: Ey Cebrail, kavmim beni tasdik etmez. Yani zaten beni yalanlayıp duruyorlar, değil mi? Ne dese haşa, büyücü diyorlar, yalancı diyorlar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam ne buyurmuştu? Ebu Bekir seni tasdik eder, o sıddıktır buyurdu. Gerçekten de öyle oldu değerli dinleyenlerim. Müşrikler o Miraç hadisesini duydular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatınca yalanladılar. Hatta o zamanın müşrikleri Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gittiler. Dediler ki, bak senin arkadaşın var ya, ne olmuş dedi. Bir gece içinde Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan göklere çıkıp daha sabah olmadan tekrar Mekke'ye geldiğini söylüyor dedi. Bakalım sen buna ne diyeceksin? İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şu sözüyle tarihe geçiyor ve bugün programımıza konuk oluyor. O ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım. Müşrikler bunu tekrar ediyorlar. Sen onu tasdik ediyorsun öyle mi? Yani bir gecede Beytül Makdis'e gidip geldiğine inanıyorsun dediler. Yani bir kez daha soralım, acaba ağzından mı kaçtı? Şöyle buyurdu, evet dedi, bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tereddütsüz tasdik ediyorum. Bunları duyduktan sonra, yani o Miraç hadisesini duyduktan sonra da o sırada Kabe'de bulunan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu, selam verdi, selamı alındı. Bizzat sizden dinlemek istiyorum, ben böyle bir olay duydum dedi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de doğru söyledin, böyle böyle böyle böyle oldu diye her şeyi anlattı o Miraç hadisesini. İlk cümlesi şu olmuş Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin, doğru söylediniz demiş o da kendisine. Allah Resulü de onun bu tasdikinden çok mutlu olmuş ve Ebu Bekir Hazretlerine demiş ki, ey Ebu Bekir, sen sıddıksın. Evet, buradan yüzyıllar, bin küsür yıl sonra bu olay bize sıradan gibi geliyor olabilir, gelmemeli ama. Nefis. Lütfen düşünün, bu Miraç hadisesinde sergilenen bu sarsılmaz ve tereddütsüz imanı, tasdik edişini. Bu ancak onun imanının ne kadar kuvvetlendiğini, bereketli olduğunu gösteriyor. Bununla alakalı Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz bir gün şöyle diyecekti. Sen şiddetli kasırgaların hareket ettiremediği ve şiddetli sarsıntıların yerinden oynatamadığı ulu bir dağ gibiydin diyecekti Ebu Bekir radıyallahu anh'a. Mekke'nin fethi günüydü. Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe, saçı sakalı ağarmış, gözlerini yitirmiş, yaşlı bir ihtiyardı. Müslüman olmak istiyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, babasının ellerinden tuttu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Merhametli Efendimiz aleyhisselam, babasının yaşlı halinde yürüyerek geldiğini gördü, şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, ihtiyarı yormasaydın biz ona giderdik." Şöyle cevap verdi: "Hayır ey Allah'ın Resulü, o senin ayağına gelmeli." Sonra Ebu Kuhafe radıyallahu anh şehadet getirdi, Müslüman oldu. Bu manzarayı seyreden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çok duygulandı. Bir ağlama başladı ki hıçkıra hıçkıra ağlıyor, sarsıla sarsıla ağlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdılar bu duruma. "Ey Ebu Bekir, bugün ağlama günü değil, sevinmen lazım," dediğinde, yani niçin sen ağlıyorsun, neden mutlu değilsin? "Bugün bile bizleri derinden sarsan," şu cevabı verdi. Ne dedi biliyor musunuz? "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim bu akıttığım gözyaşım bundan değil. Babam Müslüman olunca ben şunu hatırladım. Ben yıllarca babamın şimdiki gibi Müslüman olması için o kadar çok dua ettim, o kadar ettim ki. Siz de amcanız Ebu Talib'in Müslüman olması için ne kadar dua ettiniz. Amcanız açıkça ilan ederek Müslüman olmadı ya, duanız cevap bulmadı ya. Bugün benim duam cevap buldu. Ben sevindim ama siz o gün üzülmüştünüz. Amcanız Müslüman olmadan öldüğü için ne kadar üzüldünüz. Şimdi kendi kendime dedim ki, ey Ebu Bekir, keşke benim duam kabul olacağına, Efendimin duası kabul olaydı. Keşke baban Müslüman olacağına, amcası Müslüman olsaydı. Keşke ben sevineceğime, o sevinseydi. İşte benim gözyaşlarım bundandır," dedi. Ebu Bekir olmak radıyallahu anh zor. Bu yüzden zor. Dostun sevdiğini, kendi sevdiğine tercih etmek ne kadar ağır bir karar değil mi? Hicret esnasını lütfen hatırlayınız. Çocukluğumuzdan beri dinleriz. Ayrıntılarını size anlatıp da vaktinizi almak istemem. Ama lütfen şunu anlatmama da müsaade edin. Şimdi hatırlayalım. Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru gidiyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kah önünde, bazen arkasında, sağında, solunda. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, "Ey Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsun?" diye sorunca ne demişti? "Ya Resulallah, müşriklerin arkanızdan yetişebileceğini düşünüyorum. Bazen arkadan yürüyorum. Bazen ileride belki pusu kurabilirler diye düşünüyor. Önünüzden gidiyorum." Nasıl bir sevgiydi. Sonra Sevr mağarasına ulaşmıştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ne dedi? "Ya Resulallah, ben mağarayı bir temizleyeyim. İçeride ne var ne yok bilemeyiz. Siz lütfen burada bekleyin, ben sizi çağırayım." Mağaraya girdi, mağaranın içini temizledi. Eliyle bazı delikleri yokluyor. İçeriden bir hayvan, yılan, akrep bir şeyler çıkmasın diye. Bazı delikler gördü. Delikleri kapatmaya çalıştı, elbisesinden küçük bir parça kesti, kapattı. Bir delik daha gördü, buradan bir şey çıkabilir diye, kendi canı için değil, o deliği de kapattı derken, üzerinde neredeyse artık eşya kalmayacak. Elbisesinin üst tarafı komple deliklere harcadı. Sadece bir delik kaldı, ona da topuğunu koydu. "Artık," dedi, "gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem." Ah kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeriye girecekti ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o halini görünce, üzerinde elbise yok ya üst kısmında, "Elbisen nerede ey Ebu Bekir?" diyecekti hayretle. Ebu Bekir radıyallahu anh da tek tek anlatacaktı. "Efendim, yılan gelebilir, zararlı bir şeyler gelebilir diye bazı delikler vardı. Onları kopardım, üzerimdeki kıyafeti tıkamaya çalıştım Allah'ın izniyle. Şu bir yerde sadece delik kaldı, üzerimdeki kıyafet yetmedi, ben de onu kapattım. Tebessüm etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi orada durdular, müşrikler biliyorsunuz gelecek sonra. Gözcülük yapıyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kılıyor ayakta. Bir ara şöyle dedi, Mekkeliler dedi sizi arayıp duruyor. Vallahi ben kendim için dedi endişelenmiyorum. Fakat size bir zarar vermelerinden korkuyorum. Efendimiz aleyhisselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzündeki bu endişeyi kendisi için değil, kendi canı için değil, Peygamberinin aleyhisselam canı için bu endişesini görünce ne buyurdu? Ey Ebu Bekir, mahzun olma, yani üzülme. Hiç şüphesiz Allah bizimle beraberdir. Birazdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başını Ebu Bekir radıyallahu anh'ın karnına doğru koydu, uykuya daldı. Zaten küçük bir yerdi, çok büyük bir yer değil. O sırada topuğunda acayip bir acı hissetti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz. Ama nasıl bir acı? İmtihan olacak ya, sevginin de imtihanı, değeri artacak ya. Bir yılan o kapadığı hiçbir yerden çıkmadı, o topuğunu kapattığı o deliğe geldi. Topuğundan ısırdı. Gözünden yaşlar boşanmaya başlamış. O yaşlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzüne damlayınca uyandı kendisi. O cennetlere bedel gözüyle ne olduğunu sordu. O da anlattı. Yılanın soktuğunu. Ardından topuğuna Allah-u Teala'nın izniyle kendi tükürüğünden şöyle sürdü. Dualar etti Allah-u Teala'ya. Biznillah iyileşti. Nasıl bir hayat, ne kadar ibretlik bir zaman değil mi? Bir gün geçti, ikinci gün, ey Allah'ın Resulü dedi, sallallahu aleyhi ve sellem. Baktı ki müşriklerin artık ayakları görünüyor, mağaranın etrafındalar. Eğer dedi, şunlardan biri eğilip aşağı baksa mutlaka bizi görecekler diye endişe ediyor. Kısık sesle konuşuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Buhari hem de Müslim'de geçen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir? İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an daha nice bilemediğimiz ilahi esrar görüntülerinin yaşandığı bu ulvi yolculuğun Sevr mağarası savhasında 3 gün 3 gece boyunca daha hangi sırlara vakıf oldu bilemiyoruz tam olarak. Kalbi acaba nelere dayandı, nelere vakıf oldu? Üçüncüleri Allah Celle Celaluhu olan ikinin ikincisi payesine erdi. Ve Mekke'deyiz. Mekke yıllardır zulüm içerisinde Müslümanları kıymaya devam ediyor. Müslümanların sayısı o kadar az ki zulüm ve baskı altında hayat çekilmez halde. Bir gün Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin avlusunda öldürülecek diye haber geldi. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünün hırpalandığı, topuklarının kanadığı çetin bir gündü. Böyle bir haber duyuldu. Ama kimse, hiç kimse yardıma koşamıyor çünkü hem bir gizlilik var hem de İnsanlar şoka uğramış. Hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki o anı anlatırken vallahi diyor o gün hepimiz dona kalmıştık. Hazreti Ebubekir radıyallahu an aynı haberi duymuş. Hemen evinden fırlamış. Ayakkabısı bile ayağında değil. Kâbe'nin avlusuna gitti. O kavgasız ve sakin vücudundan beklenmeyecek bir kuvvetle ortalığı dağıttı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne kapaklandı. Yani kendini siper et. Ama müşrikler hala tekme atmaya devam ediyorlar. Yumruklar, tekmeler kendi vücuduna aldı hepsini. Öyle darbeler aldı ki birçok eserde aynı ibare var. 3 gün sonra ayılmış değerli dinleyenlerim. 3 gün geçmiş. İlk sözü dostum nasıldır olmuş uyandığında. Su vermişler, içmemiş. Yarasını silmek için bez sürmek isterler, reddetmiş. Uzan derler, uzanmamış. Sizi ne istiyor? Ben peygamberimi sallallahu aleyhi ve sellem görmeden tek damla su içmeyeceğim. Neden? Çünkü 3 gün önce öyle bir dayak yemişti ki. Ama o dayağın öncesinde kimin için oradaydı? Ondan haber alacaktı sallallahu aleyhi ve sellem. Ne haldeydi? Annesi geldi, akrabaları geldi. Yapma etme, hayır. En son 2 kişi koluna girdi, baktılar. Ne su içiyor, ne yaralarını tımar ettiriyor. 2 kişi sağa sol geldiler. Omuzlarından tuttular. Ayaklarını yerde sürüye sürüye, o kadar halsiz, o kadar halsiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. 2 dost öyle birbirlerine sarıldılar ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yüzünü görünce o kadar duygulandı ki gözlerinden yaşlar süzüldü. Bu hadiseyi bilen, şahit olan Hazreti Ali Efendimiz keramallahu veçhe diyor ki, ben hayatımda Hazreti Ebubekir'den daha cesur adam görmedim. Var mı böyle bir dostunuz? Kardeşlerim, dinleyenlerim. Siz bir zora düştüğünüzde o zoru Allah rızası için ve size olan muhabbetinden dolayı katlanabilecek bir dostunuz var mı? Makamı, mevkiyi, parayı, ikbali, menfaati, dünyalık bir beklentisi olmadan size kalkan olacak bir dostunuz var mı? Var derseniz bir test edin derim. Bir dünyalığı, bir makam ve mevkiye alın ve bir bakın bakalım. Sadık bir dost olarak mı kalacak, yoksa kuyunuzu kazan eski bir dost mu kalacak? Ama program başında anlatmaya çalıştığım gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olmak zor bu yüzden. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh arasında, ikisi arasında bir problem oldu. Belki hepimizin arasında olabilecek bir münakaşa, öyle kavga dövüş değil, bir tartışma. Bunu duyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzü rahatsız olduğu haldeki gibi olmuş. Sahabeye yönelmiş ve şöyle buyurmuş. Siz beni yalanlıyorken o beni doğruladı. Malıyla İslam'a hizmet etti. Her şeyini feda etti. Dostumu bana bırakın. Ya. Birazdan gerçi o bölümü inşallah aktaracağım ama aklımdayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki yıllar, o zaman halife kendisi ama günden güne zayıflıyor Ebubekir radıyallahu anh. O kadar bitkinleşiyor, yüzü sararıyor ki annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha merak ediyor. Baba, senin neyin var? Hasta mısın? Ne diyor biliyor musunuz? Kızım, kızım, güzel kızım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ben kendimde hiç olamadım. Ondan ayrılığa dayanamıyorum kızım. Ondan sallallahu aleyhi ve sellem ayrılık beni zayıflattı. Böyle değerli dinleyenlerim, böyle sevmişler. O yüzden aradan 1400 küsur yıl geçmiş hala bunları duyunca tüylerimiz diken diken oluyor işte. Ebu Bekir radıyallahu an aşk ve muhabbetiyle önder kişiliklerdendi. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir bendendir, ben de ondanım. Ebu Bekir dünyada ve ahirette benim kardeşimdir buyurdu. Böylece mana alemindeki beraberliklerini de, kalpleri arasındaki o derin irtibatı da ifade ettiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o kadar çok değer veriyor. Onun mübarek kılına değer, bir zarar gelmemesi için değer verdiği her şeyden geçecek durumda kalıyordu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bir örnek olsun, Kabe'de insanları Allah'a ve Resulüne iman etmeye çağırdı. Halbuki gizli bir şekilde o gün devam edile gelmişti. Müslüman olmuştu. Onun heyecanı vardı üzerinde. Kabe'ye geçti, bağıra bağıra Allah'a Celle Celaluhu iman edin. Vallahi ben iman ediyorum ki Allah Azze ve Celle birdir. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir, peygamberidir deyince müşrikler deliye döndüler. O kadar kötü bir şekilde dövdüler ki, hele hele lütfen buraya dikkat buyurunuz, fasıklardan Utbe Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üzerine çıkıp onu çiğnemeye başladı. Hatta o zaman demir tabanlı bir ayakkabısı varmış. Zenginlerde yeni yeni o demiri inceltmişler. Bir tabaka halinde ayakkabılar var, daha dayanıklı. O ayakkabısıyla tekmelemiş. Düşünün yüzünün ne halde olduğu. Her tarafı kan revan içinde kalmış. Kabilesi gelmiş, zor almışlar müşriklerin elinden. Baygın bir halde evine götürmüşler. Galiba demişler ölecek. Ancak akşama doğru kendine gelebilmiş. Hani daha önce size anlattım ya, 3 gün kendine gelememişti diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper oldu diye, ondan önce gerçekleşiyor bu. İlk Müslüman olduğu zaman, akşama kadar kendine gelemiyor. İlk kendine geldiğindeki sözü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi mi oluyor? O 3 gün kendine gelemeyip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper olduğundaki gibi aynı cümle. Annesi, oğlum bir şeyler ye, ne olur ısrar ediyor, hayır. Gece olunca yine Darül Erkam'a, Müslümanların o toplandığı yere götürüyorlar. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüyor. Hemen dizlerine kapanıyor. Anam babam sana feda olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii o zaman da üzülüyor. Üzgün bir şekilde bakınca, benim bir sıkıntım yok, merak etmeyin. O kötü adam var ya, Utbe'den kastı, beni diyor biraz hırpaladı o kadar diyor, üzülmesin diye. Ya ilahi, bu nasıl bir sevgidir? Hem onun mübarek kılına bir zarar gelmesin diyerek sevecek, malı mülkünü feda edecek, ruhu incinmesin diye de o kadar eziyete rağmen bir şeyim yok diyecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu: Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiç kimsenin malından faydalanmadım. Bunu duyan Ebu Bekir radıyallahu anh da bir mana çıkardı burada. Dedi ki, ben de malım da hepsi size ait değil mi ya Resulallah? Yani ne dedi? Bırakın malı, ben canımı da bu İslam yoluna feda ettim. Nasıl bir insan? Aynı zamanda biliyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresi Ayşe-i Sıddık'a radiyallahu anha annemizin babası. Halifeliği döneminde de önceki mütevazi ve zahidane hayatına devam etmiş. Daha evvel çevresindeki yetim kızların koyunlarını sağarmış. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırmış. Halife olduktan sonra da hiç değişmemiş, biliyor musunuz? Birçok eserde bunları görüyoruz. Onun tabi işi gücü artıyor. Halifelik, devlet yöneticiliği zor. Belki hayat şartı değişebilir ve bu da normal değil mi? Artık bu hizmetleri yerine getiremeyebilir diye düşünmüşler. Lakin hiçbir şey değişmemiş. Yine belli vakitlerde yetimlerin koyunlarını sağmaya devam etmiş. İhtiyaçlarını bizzat karşılamaya çalışmış. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın arasında oturuyor. Bir kişi geldi, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı hakaret etti. Kendisi orada oturuyor ama üzüldü. Hiç cevap vermedi o adama. İkinci defa aynı şekilde adam hakaret etti, eziyet verdi. Yine sükût etti. Adam üçüncü defa hakaret edince o da radıyallahu anh ona karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen o meclisi terk etti. Yani rahatsız olduğunu ifade etti. Hemen arkasından koşturdu. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yoksa bana siz darıldınız mı? Şöyle buyurdu. Ebu Davud'da geçiyor. Hayır, darılmadım. Semadan bir melek inmiş, o kimsenin sana söylediklerini yalanlıyor, senin adına ona cevap veriyordu. Sen ona karşılık verip intikamını alınca melek gitti, onun yerine şeytan geldi. Bir yere şeytan gelince ben orada durmam, buyurdu. Öyle yakınlaştılar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olan her şey, onun kalbinde çok derin ve değerliydi. Öyle ki, Ebu Bekir radıyallahu anh, Allahu Teala'nın ayetlerini, Efendimizin sözlerini ve olan olayların hikmetini idrak etme hususunda, ashabın en önde geleni oldu. Hiç kimsenin kavrayamayacağı nice nükteleri, olayları Allah'ın izniyle sezebildi. Hatta biliyorsunuzdur, veda haccında ne buyurmuştu? Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Bu aynı zamanda bir ayetti Maide suresinde. Bu ayet inince herkes o kadar çok sevindi ki, çünkü artık nimet tamamlandı ve dinimiz artık ikmal edildi, tamamlandı. Buna üzülen sadece o oldu. Allah Celle Celaluhu'nun pek yakında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi alemine, gerçek alemine davet buyuracağını anladı. İşte o zamandan sonra üzülmeye başladı zaten. Etrafındakiler, sen neden buna sevinmedin dedikleri zaman, biraz zaman geçti, durumu anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastalığının arttığı, ilerlediği zamanlardı. O zamanlarda bildiğiniz gibi hastalığından dolayı mescide çıkamadılar, cemaate namaz kıldıramadılar ama bu görevi Hazreti Ebubekir'e verdiler. Lakin bir ara kendisini iyi hissettiler, mescide geldiler. Ashab-ı kirama bazı nasihatlerde bulunduktan sonra, şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya ile kendi katında nimetler arasında serbest bıraktı, o kul da Allah katındakini tercih etti buyurdu. İşte yine anlayışına bir örnek olsun diye anlattım. Bu sözler üzerine Hazreti Ebubekir hassas, o rakik olan kalbi mahzunlaştı birden. Ardından da gözyaşları döktü. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine bir anlamda veda ettiğini hissetti. Çünkü programımızın başından beri anlatmaya çalıştığım bunca örnek niye anlattı bize? O birçok esrara vakıftı. Mahrem birçok olayı biliyordu Efendimizle alakalı aleyhisselam. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı, evlatlarımızı feda ederiz dedi. O zaman için o veda anlamını diğer sahabe efendilerimiz anlayamamış olacaklar. Şöyle dediler, Efendimiz Rabbine kavuşmayı tercih eden salih kişiden bahsederken, şu ihtiyarın ağlaması doğrusu şaşılacak şey dediler. Radiyallahu an, o ihtiyar oydu. Buhari'de geçen bir durum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek aleme gidecekti. Birkaç gün öncesinde mescide açılan bütün kapıları kapattırdı. Sadece Ebubekir Efendimizin radiyallahu an kapısı açık kaldı. Ve şöyle ekledi, zira ben Ebubekir'in kapısının üzerinde nur görüyorum. Öyle yapıldı, emredildiği gibi bütün kapılar kapatıldı. Sadece o kapı açık kaldı. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem o hususi yakınlık kapısı, işte ona Hazreti Sıddık radiyallahu an misali tam bir sadakat teslimiyeti getirecekti. Zaten tasavvufta Hazreti Ebubekir radiyallahu an, değil mi? Hazreti Ali radiyallahu an sıklıkla geçmekte, o silsilenin en başlarında. Ashabın en zenginlerindendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sevgiliye kavuştuğu zaman canını malını o yolda da devam etti. Devam ettirdi. Efendimiz aleyhisselam döneminde 40 bin dirhemlik bir servet kazanmıştı. Malının neredeyse tamamına yakınını İslam uğrunda infak etti. Müslüman olan köleleri aldı, azat etti. Bir türlü de birçok desteği de sağladı. En son 45 bin dirhemlik bir serveti varmış, 5 bin dirhem kalmış. Onu da hicret esnasında yanına alarak yola çıkmış ve orada da infak etmeye devam etmiş. Babası Ebu Kuhafe bir gün demiş ki, oğlum sen hep zayıf ve güçsüz köleleri satın alıp azat ediyorsun. Madem sen köleleri azat edeceksin, şöyle güçlü kuvvetli köleler satın al da tehlike ve kötülüklere karşı senin önünde dursunlar, seni korusunlar demiş, şöyle cevap vermişti babasına. Baba, benim böyle davranmakta maksadım şu, ben Allah rızasını kazanmak istiyorum. Ben onları azat etmekle, yani özgürlüklerine kavuşturmakla ancak Rabbimin katındaki mükafatı istiyorum. Bir gün yine servetinin tamamını getirmiş. Burada bir parantez açalım. Bu servetinin tamamını verme olayı birçok defa olmuş. Bunun sayısı bazı eserlerde 6, bazı eserlerde 4 diye geçiyor. Yani kazanıyor, servet dediğimizde ciddi bir servet o zaman için hepsini getiriyor. İşte onlardan bir tanesinde yine tamamını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiriyor. Allah yolunda efendim infak ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam soruyor, ailene ne bıraktın ey Ebu Bekir? Cevap, onlara Allah Celle Celaluhu ve Resulünü bıraktım sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hiçbirinin malını tamamıyla vermesine, yani Allah yolunda vermek, infak etmesine izin vermiyordu. Sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'a bunu özellik kılmış. Bir tek ona müsaade etmiş. Bu arada müşrikler daha ilk zamanlar Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Kabe'de ibadet etmesine müsaade etmiyorlar demiştik ya. Onun ibadet aşkına bir örnek olarak aktarayım. Kabe'de namaz kılamıyorlar. O yüzden o da evinin önünde bir namazgah edinmiş, böyle küçük. Orada namazını kılıyor, Kur'an'ını okuyor. Müşriklerin özellikle çocukları gelmiş, kadınları gelmiş. Etrafında toplanmışlar, hayran hayran dinlemeye başlamışlar. Kalabalık iyiden iyiye artmış. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin gözleri kapalı, öyle bir Kur'an'ını okuyor. İzleyenlerde böyle kalbinde bir yumuşama var gibi. Tabi bu birilerini memnun etmeyecekti. Müşrikler nasıl korktu ama, Kureyş müşrikleri. Bağırdılar, çağırdılar, hakaretler ettiler. Hiç onları duymadı. İbadetlerine devam etti. Bak dediler, seni şöyle yaparız, böyle yaparız. Oradaki dinleyen kadınları, çocukları uzaklaştırdılar. Seni şöyle sıkıştırırız, böyle olur. Hiç ama hiç. Burada dikkatinizi çeken bir şey var, biliyorum. Onu daha da dikkatli takip edelim diye altını çizeceğim. Yiğitlik konusunda elbette ki sahabe efendilerimiz, Allah hepsinden razı olsun, bizim haddimize mi şu daha yiğitti, bu daha şöyleydi diye, ama yapı itibariyle ondan bahsediyorum. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an veya Hazreti Hamza radıyallahu an, değil mi? Hazreti Osman radıyallahu an bir değil. Yani yapı bakımından, hal, tutum, davranış, mücadele, savaş, performansı bakımından diyorum. Ama sizin de dikkatinizi çekmiştir. O kadar çok kimse ortaya çıkmazken ortaya çıkmış, dayak yemiş, işkence görmüş, kiminde 3 gün kendine gelememiş, kiminde akşama kadar kendine gelemediği olmuş. Yaralarının haftalarca zar zor iyileştiği biliniyor. Düşünün nasıl bir cesaret. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Cesaret sadece yiğit insanın tabirinde geçtiği gibi güreşte rakibini sırtını yere getiren değildir. Sadece yiğitlik, cesaret, savaş yerinde değil, bak, buralarda da oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 8 veya 9 gece, yatsı namazını gecenin 3'te 1'ine kadar geciktirmiş, tehir etmiş. Ebu Bekir Efendimiz de gelmiş ya Resulallah demiş. Yatsıyı biraz erken kıldırsanız da gece ibadetine daha kolay kalksak diye. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bundan sonra yatsıyı erken kıldırmaya başlamış. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu, içinizde buyurdu, kim oruçludur? Ebu Bekir radıyallahu anh kalktı. Bugün dedi, kim bir yoksulu doyurdu? Yine kendisi kalktı. Bugün bir hasta ziyaretinde bulunanınız var mı? Bugün kim bir cenaze namazına iştirak etti? 4 tane maddeyi saydı. Bazılarına kalkanlar oldu, kalkmayanlar oldu ama hepsine birden sadece Ebu Bekir radıyallahu anh kalktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de geçen hadisinde şöyle cevap verdi. Buyurdu, kim bu salih amelleri bir araya getirirse o mutlaka cennete girer. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, bana dedi bazı mübarek kelimeler öğretseniz, ben bunları ezberlesem, sabah akşam okusam, deyince şöyle buyurdu, Tirmizi ve Ebu Davud'da geçiyor, gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım, biz de dua edelim. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına kesinlikle şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım diye dua et. Ve bunu sabahleyin, akşamleyin, yatağa yattığın zaman söyle buyurdular. Arapçasını bilmeyen kardeşlerimiz de bunu bu şekilde de okuyabilirler. Herhangi bir mahsuru yok. Ben aynı kelimeleri söylemek istiyorum diyenler Arapçasını okuyabilirler. Türkçesini okumak isteyenler için gelin bir kez daha tekrar edelim. Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah'ım, ey her şeyin Rabbi ve sahibi, senden başka ilah bulunmadığına kesinlikle şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah'a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım. Amin. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ile Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok yakındı. Bir gün benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e tabi olunuz buyurdular. Bir kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi, bir meselesi vardı, arz etti. O da bazı tavsiyelerde bulundu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunları yaptıktan sonra tekrar kendisine gelmesini söyledi. O hanım sahabemiz de annemiz, efendim ben geldiğimde sizi bulamazsam ne yapayım diye sorunca, beni bulamazsan Ebu Bekir'e git buyurdu. Buhari, Müslim ve Tirmizi'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Ensar, muhacir beyat ettiler. Sakife denilen yerde kendisine, halifeliği ile alakalı. Bir gün geçti, sonra genel bir beyat oldu. Beyat neydi? Söz veriliyor. Siz idarecisiniz, getirdiğiniz yönetmeliklere uyacağız diye. Bu genel beyat yapıldı. Peygamberlerden sonra insanlığın en hayırlısı olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an şöyle hitap etti. Ey insanlar! En salihiniz olmadığım halde sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz olur mu? Yanlış hareket edersem beni mutlaka ikaz ediniz. Doğruluk, emin bir şahsiyet olmanın göstergesidir. Yalan, hıyanettir. Zayıf olanınız, hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür. Güçlü olanınız da, kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en zayıfınızdır. Bir millet Allah yolunda cihadı terk ederse, zillete düçar olur. İnsanlar arasında kötülük yayılırsa, Allah o millete genel bir bela verir. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Şayet Allah'a ve Resulüne, emirlerine riayette kusur gösterirsem, bana itaat etmeniz söz konusu olmaz. Haydi, namazımızı kılalım. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun, dedi. Yine bir gün, bir hutbesinde şunları aktardı. Vallahi benim hiçbir gün ve gecede kesinlikle idareciliğe arzu ve rağbetim olmadı. Allahu Teala'dan ne gizlice ne de açıktan böyle bir şey istemedim. Lakin insanların başıboş kaldığı o ortamda fitne çıkmasından korktum. Mesuliyet endişesiyle bana verilen bu görevi kabul ettim. Yoksa idarecilikte benim için rahat yoktur. Boynuma öyle bir iş yüklendi ki, Allahu Teala'nın yardımı olmadan onu yapacak ne gücüm var ne de imkanım. Şu anda benim yerimde idarecilik hususunda insanların en kuvvetlisinin bulunmasını o kadar çok isterdim ki. Sallallahu aleyhi ve sellemin en samimi dostu ve mağara arkadaşı olan, aynı zamanda kayınpederi olan, veziri olan, müsteşarı olan, ilk halifesi olan Hazreti Sıddık radıyallahu an, hilafeti döneminde Allahu Teala'nın lütfuyla birçok meselenin üstesinden geldi. Yine siyer okumalarımızı dinleyenler bileceklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bir durum oldu. O da ridde, yani dinden dönme isyanları. Bunları çok güzel bastırdı. Böylece İslam devletinin dağılmasını engellediği gibi fetihlerin artmasına da vesile oldu. Hiç taviz vermedi dini hükümlerden. İslam'ın bir müdafii oldu. Yine o dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra zekat mevzusu hakkında bazı itirazlar yükselmişti, münafıklardan gelmişti. Bu zekat sorumluluğunu reddetme konusunda da başarı gösterdi Allah'ın izniyle. Dedi ki, şayet zekat mallarından küçücük bir ip parçasını bile benden saklayıp onu vermeyen birisi olursa ona savaş açarım, dedi. Böylece tabii büyük bir fitnenin büyümesine mani olmuş oldu. Değerli dinleyenlerim, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh halifeliği döneminde de mütevazi bir hayat yaşadı. O zamanın yaşayan insanları da kendisine çok duacı oldular. Ölüm döşeğindeyken Ebubekir radıyallahu anh, bunu anlatmadım, vefatına sayılı zaman kalmış, çağırdı kızını Ayşe annemizi radıyallahu anha. Sütünü içtikleri bir deve vardı, içinde elbise boyadığı bir kabı vardı ve bir tane kıyafeti vardı kadifeden. Vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'a teslim etmesini vasiyetti. Gerekçe olarak da bunlardan Müslümanların işleriyle meşgul olurken istifade ettiğini söyledi. Buradaki inceliği anlayabildik mi? Şimdi anlayacağız, anlayamayanlar için. Bakın, Ayşe annemiz radıyallahu anha babacığının dediğini yaptı, babası vefat etti, aldı, neler vardı? Süt içtiği deve, bir elbiseyi boyadığı bir küçük kap vardı ve kadifeden bir elbisesi vardı. Bunu kime götür dedi? Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh'a. Öyle yaptı annemiz. Bu eşyaları teslim alan Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, ''Ey Ebu Bekir, Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senden sonra gelenleri çok müşkül bir durumda bıraktı.'' Yani devlet idareciliği sırasında kullandığı o eşyasını, o süt içtiği deveyi ve boya için kullandığı kabı verdi ki büyük bir ibret olsun. Bu ince mesajı Hazreti Ömer radıyallahu anh alacaktı işte. Sonra dua etti. Hep duası buymuş. Ya Rabbi, biz de dua edelim. Ömrümün en hayırlısı, en hayırlı devresi sonu, amellerimin en hayırlı kısmı yine son yaptıklarım, günlerimin en hayırlısı da sana kavuştuğum gün olsun. Amin. Ne güzel bir dua. Neden? Zaten en hayırlı devresi ömrünün Allah indinde en hayırlısı. Amellerin ne yapıyorsan Allah indinde en değerlisinin olduğu an ve günlerin en hayırlısında kavuşayım. Amin diyoruz. İbni Ömer, Allah rahmet eylesin, o rivayet ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın vefatına sebep olan şey bir insanın üzüntüsüymüş. Yani şu hastalık, bu hastalık, şu bu değil. Çok üzülmüş. Hakikaten de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar o kadar üzülmüş ki mübarek vücudu zaten o kısa zamanda eriye eriye zayıflamış, vefat etmiş. Şununla bitireyim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Vefat ettiği o hastalığı sırasında babamın yanına gittim. Bana dedi ki, kızım, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem kaç parça bezle kefenlediniz? Gömlekle başlık olmaksızın 3 parça beyaz pamuk bezle kefenledik dedim. Hangi gün vefat etti diye sordu, pazartesi. Kızım, bugün günlerden ne diye sordu babam, pazartesi dedim. Benim vefatımın da şu an ile gece arasında yine pazartesi olmasını ümit ediyorum dedi. Eğer dedi, bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyin. Bakın, öldüğü anın gününde bile neyin derdinde? Ne dedi? Kızım, benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanıdır. Bu kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmayı isteyen, hastayken giydiği üzerindeki elbiseye baktı. Elbisede biraz küçük bir leke var. Zaferan diye bir bitkinin lekesi. Bu elbisemi yıkayın dedi. İki elbise daha ilave edin. Beni bunlarla kefenleyin. Ayşe annemiz radıyallahu anha demiş ki, babacığım, bu elbise eski. O da, kızım demiş, diri yeni elbise giymeye ölüden daha layıktır. Ölünün giydiği kefen zaten kanla, irinle kirlenecektir. Duası kabul oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yıl 3 ay 10 günden sonra yine o pazartesi pazartesi salıya bağlayan o akşam vefat etti ve söz vermişlerdi sabah olmadan defnedildi. Buhari'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında Ravza-i Mutahhara'da Hazreti Ömer radıyallahu anında yanında kabri. Allahu Teala şefaatlerinden eksik eylemesin. Muhabbetlerimizi, selamlarımızı iletsin. Mevlamız Celle Celaluhu makamını âli eylesin. Amin. Gelin bir hediye olsun diye ruhuna bir Fatiha-i Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillah.